Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle Kurban Bayramı yakın olduğu için bayramla ilgili, kurbanla alakalı bir hayli sorular ulaşıyor. Hangi hayvanlar kurban edilebilir? Kimlere kurban vaciptir, kimlere değildir? Kurban çeşitleri nelerdir gibi çeşitli sorular ulaştı. Şimdi önce tabii kurban bildiğimiz gibi karubeye kurbu kurban, kurbanen yaklaştı fiilinden gelen Allah'a yaklaşmak ifade eden bir terim. Bir defa kurban kelimesi Yüce Allah'a yaklaşmayı ifade eden bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de de ilk olarak kurban kelimesiyle ifade edilen ve bildiğimiz kurban olarak tarihe geçen en eski olay da Hazreti Adem Aleyhisselam dönemine kadar uzanır. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu Habil ve Kabil arasında bir kurban olayından bahsedilir. Maide suresi 27-31 arası ayet-i kerimelerden. Ve şöyle buyruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Nesavdülillah, bismillah. Vetlu aleyhim nebe ebney Adem'e bilhak. Ey Habibim, onlara Adem'in iki oğlunun haberini, önemli haberini ilet, oku. Adem'in iki oğlu, Habil ile Kabil kastediliyor. Bilhakkı gerçek olan, yaşanmış olan olayı onlara haber ver. İdikarraba kurbanın. Bir zamanlar onlar, Habil ile Kabil, Allah'a kurban takdim etmişlerdi. Şimdi burada takdime olarak kurban rivayete göre Hazreti Adem'in oğlu Habil bildiğimiz koç kurban etmiş o döneme göre. Kabil de çiftçiymiş. Elde ettiği, hasat ettiği buğdaydan takdime de bulunmuş, tasaddukta bulunmuş. Yani birisi fiilen hayvan kesmek, kurban etmek yoluyla Cenab-ı Hakk'a yaklaşma için ibadet etmiş. Diğeri de yine Allah'a tekarrup amacıyla rivayete göre hasat ettiği buğdaydan takdimede bulunmuş. Fakat fetukubele min ahadihima ve lem yetekabbel min ahar. Bu ikisinin takdimelerinden birisi kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemiş. Ayet-i Kerime'de haber verildiğine göre. Kabul edilen rivayete göre hayvan olarak kesilmiş olan Hazreti Adem'in Habil isimdeki oğlunun kurbanı. Tefsirlerde verilen bilgilere göre reddedilen de hasat ettiği buğdaydan tasaddukta bulunan Kabil'in kurbanı ya da tasadduku takdimesi kabul edilmemiş. Tabii niçin kabul edilmemiş? Elbette bu bir sebebi var, arka planı var. Onların niyetlerine, durumuna göre Cenab-ı Hak duayı kabul eder veya etmez. Yapılan bir ibadetin kabul edilip edilmez Cenab-ı Hak'ın elinde. O dönemde yalnız kabul edilip edilmediği hemen belli oluyormuş. Yani gökten inen bir ateş huzmesi bu takdimeyi yakıyormuş. Daha doğrusu böyle bir ibadet, hayır yapan kişi bunu kabul edip edilip edilmediğini anında öğrenebiliyor. İlk dönemlerdeki uygulama böyle. İşte kısaca Kabil'in takdimesine Cenab-ı Hak kabul etmemiş, bu belli olmuş. Bunun üzerine Kabil tabii ki öfkelenmiş kardeşine. Niye böyle oldu? Seninki kabul edildi, benimki reddedildi. Kâle aktülennek. Şöyle demiş Kabil, muhakkak seni öldüreceğim. Kâle innemâ yetekabbalullâhu minel muttakîn. Bu sefer Habil demiş ki, Allah ancak kendisinden sakınanların kurbanını kabul eder. Sen Allah'tan sakınmıyorsun. Allah'a karşı geldiğin için senin kurbanını Allah kabul etmedi gibi cevap vermiş. Bunun üzerine tabii ki aralarındaki konuşma devam ediyor. Le'in besatte ile yeyedeke li taktüleni, Eğer sen beni öldürmek için bana elini uzatırsan diyor Habil kardeşine. Ma aynı bir vasiti yediye ileyk. Ben sana elimi uzatmam. Yani ben sana cevap leaktülek, seni öldürmek için sana cevap vermem diyor. Ve bir bakıma yeryüzünde ilk iki insanın kavgası ve cinayetle sonuçlanacak olan olay o zaman ortaya çıkmış. İnni ehafullâhe rabbel âlemin. Çünkü ben diyor Habil, âlemin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ve sana zarar vermek istemem. Sen bana zarar vermek istesen bile. Ancak diyor inni ürüdü entebüe bitmi ve itmike. İşte benim de senin de günahının sana ulaşmasını isterim. Yani ben, sen bana saldıracak olursan bununla ilgili günahı sen yüklenmiş olsun. Sen bilirsin manasında. Fetekün emine sabinler. Ancak sen ateş hesabınlar olsun. Yani cehennemlik olsun. Bunu da bil diyor kardeşine. Çünkü vedelke ceza üz zalimin. Çünkü zalimlerin, haksızlık yapanların cezası budur diye cevap veriyor. Böylece fetavvaat lehu nefsuhu katle ehihi fekatelehu. Bu sefer nefsi Kabil'e kardeşini öldürmeyi azmettirdi. Fekatelehu ve onu öldürdü. Kabil Habil'i öldürmüş. Fesbaha minel hasirin. Ancak ondan sonra da büyük bir pişmanlık duyanlardan, husrana uğrayanlardan da oldu. Bunun üzerine tefsirlerde verilen bilgiye göre tabii ortada bir cenaze var. İlk defa bir insan öldürülmüş verilen bilgilere göre ve ne yapacağını Kabil bilemiyor. Kardeşi ne yapacak? Ortalıktan bırakacak. Tabii cesedi ruhu kabzedilince efendim güneşin altında ısınacak, arkasından çürüyecek. Bunu yavaş yavaş izleyecek ama o ana kadar bir insanın ölümünün ne olduğunu bilmiyor Kabil. Ne yapacağını bilemiyor. İşte o sırada bir karga yaklaşıyor. İki karga daha doğrusu. Biri diğerini öldürüyor. Ve öldürdüğü kargayı diğeri toprağa eşeleyip gömüyor Kabil'in göz önünde. Ayet-i Kerime'de buna da yer veriliyor. فَبَعَتَ اللّٰهُ قُرَابًا يَبَخَتُ فِي الْاَرْضِ لِيُرَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوَتَخِي. Kardeşinin nasıl gömüleceğini göstermek için bir karga, yere eşeleyen bir karga Cenab-ı Hak gönderdi oraya. Dolayısıyla bu böyle bir manzarayı seyredince Kabil, kardeşini mezara gömme gerektiğini, toprağa gömme gerektiğini anladı. Tabii arkadan da kâle ya velete acistu en ekûne misle hâdel gurâb. Yani ben şu karga kadar bile düşünemedim. Bundan kardeşimi toprağa gömmekten de aciz kaldım demiş. Fevâriye sevetehî. Ondan sonra kardeşini kıza toprağa gömüyor ama fesbaha minel nâdimîn. Pişmanlık duyanlardan da oluyor. Niye ben böyle yaptım diye Kabil hayıflanıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kıssa anlatılıyor. Çok eski dönemlere ait, ilk insanı hatta, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sonraki ilk nesle ait kurbanla ilgili bir olay. Maide suresinin 27. 31. ayetleri arasında anlatılmış. Tabii evimizde Kur'an-ı Kerim meali tefsiri varsa kardeşlerimiz hemen açıp bu bölümü okuyabilirler. Tefsir varsa tefsirdeki geniş bilgilerden de bu olayın nasıl cereyan ettiğini izleyebilirler. Ancak biz biraz daha eskiye, günümüzden geriye doğru giderek mesela Tevrat'ta ne var acaba? Yahudilerin elindeki Tevrat'ta Habil Kabil olayı anlatılmış mı? Şimdi oraya bakıyoruz. Mesela Tevrat Tekvin 1-8 arası ayetlerde metinde, Tevrat'ın Tekvin bölümünün ilk metninde şöyle deniliyor Habil Kabil olayıyla ilgili olarak. Adem karısı Havva ile yattı. Havva hamile kaldı ve Kain'i doğurdu. Kain Kabil oluyor. Rabbin yardımı ile bir oğul dünyaya getirdim dedi. Daha sonra Kain'in kardeşi Habil'i doğurdu. Yani Kabil Tevrat'ta Kain diye geçiyor. Habil'i dünyaya getirdi. Habil çoban oldu. Kain ise çiftçi oldu. Birisi çoban, hayvanlar var. İşte kurbanı zaten kendi sahip olduğu koçtan kesmiş ya da kurban etmiş olacak. Kain de Kabil de çiftçiymiş. Buğday üretimi yapıyor. Takdimesini o cinsten yapacak. Günler geçti. Bir gün Kain, yani Kabil, toprak ürünlerinden Rabb'a takdimede bulundu. Buğday türü bir takdimede bulundu. Habil de sürüsünden ilk doğan hayvanlardan ve yağlarından getirdi. Rabb Habil'i ve takdimesini kabul etti. Kain'in ve takdimesini ise reddetti. Kain, yani Kabil, çok kızdı, suratını astı. Sonunda Kabil kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada ona saldırıp öldürdü diyor Tevrat Tekvin bölümünde. İşte dolayısıyla yine Kur'an-ı Kerim'deki kıssaya paralel olarak tabii ki aynı özün içinde kısaca anlatılan hadisede Habil ile Kabil arasındaki olayı bu şekilde cereyan etmiş. Bundan sonra ikinci asıl kurban olayı ile ilgili hadise bildiğimiz gibi Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail arasında geçen bir kurban olayı var. O da Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Saffat suresi 102. ayetten itibaren bu kıssadan bahsedilir. Şimdi kısaca Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını hatırlarsak, Urfa tarafında, Güneydoğu Anadolu'da, Kuzey Irak bölgesinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la olan mücadelelerin arkasından bilindiği gibi ateşe atıldı. Urfa yöresindeki çok büyük bir ateşe uzaktan mancınıklarla atılıyor. Ateş kendisini yakmıyor mucize olarak. Fakat ondan sonra tabii ki Nemrut helak oluyor bildiğimiz gibi bir sinek ordusuna maruz kalarak. Hazreti İbrahim oradan ayrılıyor bu ateşe atma olayının arkasından ailece. Şimdiki Filistin'e, Kudüs'e o bölgeye gelip yerleşiyor. Dolayısıyla hanımı Sare de kendisiyle eşidir o günlerde. Daha sonra ikinci bir eşi olarak da Mısır yöresine gittiğinde Hacer validemiz aileye dahil edilecektir. Dolayısıyla Sare'nin uzun yıllar çocuğu dünyaya gelmemiş. Hacer validemizden ise İsmail isminde bir yavrusu dünyaya gelmiş Hazreti İbrahim'in. Fakat iki eş arasındaki işte Hacer tabii ki Sare'yi kıskanıyor. Tefsirlerde verilen bilgilere göre. Yani aile evden uzaklaştırılmasını istemiş. Cenab-ı Hakk'ın da tabii emri takdiri üzerine Hazreti İbrahim hanımı Hacer'i ve oğlu İsmail'i alıyor, çocuk yaştaki oğlunu. Şimdiki Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe-i Muazzama'nın olduğu yere getiriyor. Tabii ki aşağı yukarı günümüzden 4700 yıl önce falan olduğu kabul ediliyor bu hadisenin. O zaman Mekke şehri falan yok. Mekke Vadisi korkulu bir vadi durumundadır. Nuh tufanından sonra oraları tabii sular altında kalmış. Toprak şekil değiştirmiş. Bu arada Kabe-i Muazzama Adem Aleyhisselam'dan beri yeri bilindiği halde toprakların altında kalmış, izi kaybolmuş durumdayken şimdiki Kabe'nin olduğu yere ulaşmışlar. Dolayısıyla bir gölgelik yapmış Hazreti İbrahim, hanımı Hacer ve bir de küçük oğlu İsmail var. Orada birkaç 3-5 gün kalmış kendisi. Ondan sonra demiş ben Filistin'e döneceğim, görevim var. Peygamber çünkü kendisi. Hak dini yaymaya, tebliğe çalışıyor. Yol hazırlığına başlamış. Şimdi çölün ortasında Mekke Vadisi'nde, şehir falan yok o gün için, hanımı Hacer'i ve küçük yaştaki yavrusu İsmail'i orada bırakacak. Kime bırakacak? birkaç günlük yiyecek, 3-5 günlük suları var. Hepsi bu kadar. Hazırlanmış İbrahim Aleyhisselam Filistin'e dönecek. Tabii ben gideceğim diyor hanımına. Hazreti Hacer, bizi kime bırakacaksın? Biz ne olacağız burada? Çölün ortasında. Tabii ferasetli kadın. Bizim burada kalmamızı Cenab-ı Hak mı emretti diyor. Cenab-ı Hak mı istiyor? Evet diyor İbrahim Aleyhisselam. Burada kalmanızı Yüce Allah istiyor. Öyleyse mesele yok. Gidebilirsin diyor. Yüce Allah bizi aç da bırakmaz, susuz da bırakmaz. Bu müthiş bir inanç. Aslında Allah'a güvenme. Tevekkül bu işte. Birkaç gün sonrasında suları tükenecek, yiyecekleri bitecek. Bu belli. Ne yapacak, ne yiyecek, ne içecek belli değil. Ama eğer bizim burada kalmamızı Yüce Allah murad ettiyse, bildirdiyse hiç önemli değil, gidebilirsin demiş Hazreti İbrahim'e hanımı Hazreti Hacer. İbrahim Aleyhisselam dönmüş Filistin'e doğru ama rivayete göre şehrin kenarına, şimdiki Mekke'nin kurulduğu şehrin kenarına gelince uzaklaşmadan duasını yapmış. Rabbena inni eskentü min zürriyeti bivadin gari dizen inde beytikel muharram. Rabbena liyukimus salate fecale fiteten minen nasi tehvi ileyhim ve zukum ne temerati leallehum yeşkürün duasını Hazreti İbrahim orada yapmış ve bu duanın yapılmasından sonra o bölge güvenli bir belde halini almış. Korkulu vadi, korkulmayan, güvenilen bir belde haline gelmeye başlamış. Ne diyor duasına Hazreti İbrahim? Rabbena inni eskentü min zürriyeti bi vadin. Ya Rabbi, ot bitmez, kervan geçmez bu yerde zürriyetimden bir bölümünü iskan ettim, bıraktım diyor. İnni eskentü min zürriyeti. İskan etmek var. Yani burada kalmak, yerleşmek üzere yerleştirdim, iskan ettim ailemden bir bölümünü ve onlar burada kalacak. Bunların nesli burada devam edecek manasında Cenab-ı Hakk'a arz ediyor. Rabbena aleykumus salate. Rabbim burada ileride namaz kılsınlar, sana ibadet etsinler ya Rabbi, zürriyetim ve bu Mekke şehri falan daha sonra kurulacak. Fecal efte minasi tehvi ileyhim. Ancak insanlardan bir bölümünün, insanların gönlünü buraya ısındır, sevdir burasını diyor. Bu beldeyi, burasını, hanımımı, oğlumu bıraktığım bu yeri insanlara sevdir. Fezukum mine temeratil alemiş. Ve meyvelerden, sebzelerden, tarım ürünlerinden onları rızıklandır. Bir bolluk ver diyor bu Mekke vadisine. Leallehum yeşkürûn. Umulur ki şükrederler, sana ibadet ederler ya Rabbi diye dua etmiş. Neyse Hazreti İbrahim dönmüş Filistin'e. 3-5 gün geçmeden suları bitmiş. Yiyecekleri azalmış. Hazreti Hacer, tabii çölde su çok önemli. Su aramak üzere yavrusunu o gölgelik yerde kumlarla oynarken bırakmış. Safa ile Merve tepesi arasında ki şu anda Zemzem kuyusuna aşağı yukarı 100 metre falandır. Bir 150 metre bildiğimiz gibi mesafesi Safa Merve tepelerinin. Oraya Safa tepesine en yüksek noktaya çıkmış. Etrafı bakınıyor yani görmeye çalışıyor. Oradan Merve tepesine geçiyor. Tekrar Safa'ya geliyor. Tekrar gidiyor. Şu anda hacılarımızın ve umre yapan kardeşlerimizin bildiğimiz gibi Safa ile Merve arasında sa'i dediğimiz ibadeti var. İşte Hazreti Hacer'in diyor peygamberimiz, su ararken koşturduğu iki tepe arasında, Kabe'nin hemen yakınındaki bu iki tepe arasında gidip geldiğinin bir sembolü olmak üzere hacılarımız ve umre yapanlarımız aynen Hazreti Hacer'in gidip geldiği gibi gidip geliyor. Buna sa'i yapmak diyoruz bugün. Bütün hacılarımız, umre yapanlarımız Safa ile Merve arasındaki o 7 defa geliş gidiştir. 350 metre kadar olduğu kabul ediliyor toplam. 3,5 kilometre 3,5 kilometre kadar olan o gidiş geliş dolayısıyla yapılmış oluyor. Şimdi burada dolayısıyla Hazreti Hacer tam Merve Tepesi'ne geldiği bir sırada oğlunun bulunduğu yere doğru bakıverince bakıyor bir hareketlilik var. Hemen koşarak geliyor. Bakıyor ki İsmail'in oynadığı kumun kumdan buz gibi su kaynamaya başlamış. Suya şiddetle ihtiyaçları olduğu bir sırada buz gibi suyun kaynadığını gören Hazreti Hacer, tabii ki kumların arasında su kaybolup gidecek korkusuyla suyun önünü kesmeye başlamış. Zem zem zem diyormuş. Dur dur dur akma. Kumların içinde kaybolup gitme. Sana çok ihtiyacımız var manasında suyu önünü keserek bir kaynak halinde tutmak istiyor. Su zayi olmasın, kumun içinde emilip gitmesin diye önünü kesiyor. Zem zem, İbranice dur dur dur akma demek. Çünkü İbrani dilinde Hazreti Hacer'in dili, lisanı İbranice. Tabii Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde Hacer sağ olsun diyor, acele etmeseydi, zem zem zem demeseydi, suyun önünü kesmeseydi, zemzem suyu bir nehir olarak akıp gidecekti buyuruyor Peygamberimiz. Ama önünü kesip kaynak halinde kalmasını arzu etti Hacer, öyle oldu. Ve şu anda da zemzem kuyusu bilindiği gibi ne kadar zemzem su ihtiyacı olursa aldıkça arkası geliyor, taşmıyor ama bitmiyor da. Binlerce metreküp, milyonlarca belki yıl boyunca metreküp zemzem suyu çekiliyor. Tankerlerle Medine'ye, çevre şehirlere, bütün dünyaya bidonlarla en az 5-10 litre giden her hacı, umreci oradan evlerine kadar dünyanın her tarafına zemzem suyunu taşıyor. Ama arkası yine kesilmiyor. İşte o gün Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Hacer'le İsmail'in ihtiyacı olan o suyu o gün zuhur ettirdi, kaynattı ve bugün halen böyle devam ediyor. Neyse orada tabii Hazreti Hacer su ihtiyacını karşıladılar. Fakat bu arada kuşların hareketinden Curhumi aşireti Yemen bölgesinden bir Arap aşireti geliyormuş, Suriye tarafına geçecek. Kuşların hareketinden su olduğunu anlamışlar. Oraya yollarını çeviriyorlar. Bakıyorlar çölün ortasında bir kadın, bir çocuk herhalde kocasını eşyalar mı ne oldu diye bir tabii anlamda veremiyorlar. Hanımlar da varmış kabile mensuplarının içinde. Neyse onlar Tarzanca, tabii Curhumi aşireti Arapça konuşuyor. Hazreti Hacer İbranice. Burası bize ait diyor Hazreti Hacer. Siz bize yiyecek verin, yavruma süt verin develerin sütünden. Yiyecek verin ve siz de suyu alabilirsiniz diyor. Onlar su alıyorlar. Bakıyorlar güzel bir yer. Beğenmişler orasını. İşte avcılık yaparız. Bir şeyler ekip biçeriz falan düşüncesiyle. Oraya Curhumi aşireti yerleşmiş ve Mekke şehrini kurmaya başlamış. İşte Mekke'nin ilk halkı bu Curhumi Arap aşireti oluyor. Hazreti Hacer ile İsmail'i aralarına almışlar. Daha sonra İsmail Aleyhisselam büyüyecek, yetişecek. Araplardan kız alacak, evlenecek ve nesli orada devam edecek. İşte ilk defa Mekke-i Mükerreme kurulması böyle olmuş. İşte Hazreti İbrahim zaman zaman asıl kurban konusuna geliyoruz. Tabii ki Filistin'den hanımını ve oğlunu yoklamak üzere Hicaz'a geliyor. Bir gelişinde, rüyasında Hazreti İsmail'in biraz koşturmaya, büyümeye başladığı bir sırada rüyasında, tabi aslında Cenab-ı Hakk'a rivayete göre bana bir çocuk verirsen, ki erkek çocuğu peygamberler arzu ediyor daha çok kendi yerine peygamberliği devam etsin diye, onu kurban edeceğim ya Rabbi senin uğrunda diye adakta bulunmuş rivayete göre ve bu rüyasında tabi görmeye başlamış ileriki yıllarda. Kurban edeceği yaşa gelince diyelim, belli yaşa gelince Hazreti İsmail rüyasında üst üste görmeye başlamış. Hani ya İbrahim oğlunu kurban edecektin, ne oldu? Unuttun mu vaadini diye hatırlatılmış kendisine. İşte bir üst üste bir iki üç defa rüyasında görünce Saffat suresi 102. ayetten itibaren olay şöyle anlatılıyor kıssa. Estağfirullah. Felemma balaga ma'us sa'ye. Yanında İsmail koşacak çağa gelince. Yani belli bir yaşa gelmiş Hazreti. Konuşuyor. Ona rahat konuşabiliyor. Koşturuyor. Kale ya büneyye. Ey oğulcağım dedi İbrahim. İnni yara fil menami enni edbehuke. Seni rüyamda kurban ettiğimi görüyorum diyor. Ey oğlum seni rüyamda kurban ettiğimi görüyorum. Fenzur mazatıra bak sen ne diyeceksin. Rüyasını anlatıyor. Daha önceden de böyle bir adakta bulunduğunu ya da gönlünden geçirdiğini de tabii anlatıyor. Bunun üzerine İsmail cevap veriyor. Kale ya ebeti ya betif al mati ömer. Ey babacığım emrolunduğunu yap. Madem Allah sana böyle emrediyor onu yerine getir. Sessizdim inşallah mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Felemma eslema ve tellehül cebin. İşte kurban edilmek üzere şimdiki kurbanların kesildiği mahal olan Mekke-i Mükerreme'nin dışında Mina denilen yere gidiyorlar. İkisi de buna teslimiyet gösteriyorlar. Ve dolayısıyla tam kurban etmek üzere yana yatırıyor oğlu İsmail Hazreti İbrahim. Tam o sırada kurban etmeyi göze aldığı, azmettiği diyelim sırada venadeynahu ya İbrahim. Biz ona ey İbrahim diye nida ettik. Bir nida geliyor Cenab-ı Hak'tan. Ey İbrahim, kad saddakta rüya. Sen rüyanı doğruladın. Rüyada gördüğünü yerine getirmek üzere azmettin, kararını verdin. Bu yeterlidir. İnna kederke neczil muhsirin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız buyurduktan sonra inne hâze lehüvel belâül mübîn. Bu apaçık bir imtihandı. Seni imtihan ettik bu yolla. Bakalım sözüne duracak mısın? Çok sevdiğin biricik yavrunu gözden çıkarabilecek misin? Böyle bir denemeye tabi tuttuk. İmtihanı başardın. Ve fedeynâhü bidhibin azîm. Ve ona büyük bir koçu fidye olarak verdik buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte o arada bir rivayete göre işte cennetten indiği söylenir. O anda bir koç zuhur ediyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yanında. Oğlunun yerine onu kurban etmesi isteniyor. Ve dolayısıyla Hazreti İbrahim böylece bir koçu kurban etmiş oluyor. İşte hayvan kurban etme uygulaması Habil ile Kabil'den sonraki süreçte Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgiye göre Hazreti İbrahim ile İsmail arasında cereyan ediyor. Ve İsmail Aleyhisselam'ın yerine bir koç kurban edilmiş oluyor. Ve günümüzde de bu uygulama Hazreti İbrahim'in uygulaması olarak hani dahu feinne sünnetü ebiyeküm İbrahim diye hadis-i şerifte de dahu kurban kesiniz buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Şüphesiz bu İbrahim peygamberin sünnetidir. İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti olmak üzere kurban kesiniz diye Peygamberimiz de bununla bağlantı kurmuş. Bir de Tevrat'a bakıyoruz. Orada acaba ne deniyor? Tevrat Tekvin 22 bab 1'den itibaren bu olaydan bahsedilir. Bahsedilir ama orada İsmail Aleyhisselam yerine İshak Aleyhisselam ismi geçiyor Tevrat'ta. 2-3 yerde hatta İsmail Aleyhisselam hiç bahsedilmez Tevrat'ta. Hep İshak öne çıkarılır. Bildiğimiz gibi Yakup Aleyhisselam'ın İshak ve Yakup yani daha doğrusu İbrahim Aleyhisselam'ın Sare ismindeki ilk hanımı daha sonra İshak Aleyhisselam'ı dünyaya getirmiş. Yani Hazreti İsmail, Hazreti Hacer'in oğlu Hazreti İshak da Sare validemizin oğlu. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Sare validemizden dünyaya gelmiş. Ama daha sonra dünyaya gelmiş. Dolayısıyla aslında kurban edilmesi söz konusu olan diyelim Hazreti İsmail olduğu halde İslami literatürde Kur'an-ı Kerim'de isim geçmez ama hadis-i şeriflerde geçer Hazreti İsmail'in. Tevrat'ta İshak olarak geçiyor. Tabii bunun Acaba Tevrat'ın ilk el yazması levhaları elimizde olsa İsmail mi İshak mı olduğunu rahat anlayabiliriz. Ama sonradan tarif mi edildi, değiştirildi mi? İsmail kelimesini İshak kelimesiyle mi değiştirdiler? Bunu tam bilemiyoruz. Çünkü Tevrat'ın bildiğimiz gibi orijinal nüshası elde yok. Asıl Tevrat levhaları aynen Kur'an-ı Kerim'deki gibi hiç değişmeden elimizde olsaydı en doğru bilgiye ulaşabilirdik. Bu yüzden Tevrat'ın sözünü ettiğimiz mesela 22. babın 1. metninden itibaren şöyle diyor 2. metinde. Tanrı İbrahim'e İshak'ı sevdiğin biricik oğlunu al, Moriye bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu kurban et dedi Cenab-ı Hak. Oğlun İshak'ı kurban et şeklinde. Yani 2-3 yerde kısaca Tevrat'ta İshak Aleyhisselam olarak ifade edilmiş. Fakat tabii ki ister İsmail Aleyhisselam ister İshak Aleyhisselam olsun sonuçta kısaca böyle bir kıssa bir olay yaşanmış. Habil-Kabil olayından sonra demek ki Hazreti İsmail olayı da Kur'an-ı Kerim'de yerini almış. Şimdi kurbanla ilgili olarak acaba kurban kimlere gerekir, kimlere gerekmez konusunda bir defa Hanefi mezhebi açısından baktığımız zaman bir kimsenin kurbanla mükellef olabilmesi için günümüzde akıl olması, bali olması, nisap miktarı mala sahip olması ve mukim olması gibi şartlar gerekiyor. Yani akıl olacak, akıllı olacak yani. Aklı olmayan kişinin mükellefiyeti yok bildiğimiz gibi. Bali ergenlik çağına gelmiş bulunacak. 12-15 yaş gibi bir yaşa gelmiş olacak. Nisap miktarı mala sahip olacak. Nisap miktarı bildiğimiz gibi altın ölçütlerine göre en az 80 gram şer'i örfi ölçüye göre 96 gram. Yani yaklaşık 8-9 bin lira gibi günümüzün parasıyla bir parasının olması lazım. Kenarda bayram günlerinde borcunun borçlarının dışında en az 8-9 bin lira kadar Türk lirası, döviz olabilir, altın olabilir, gümüş olabilir. Kısaca bu miktarda bir birikimi olan kimseye kurban vacip hale geliyor. Yani üzerinden bir yıl geçmesi de gerekmiyor bu paranın. Arife gününde, bayram günlerinde bile olsa elinde 7-8 bin liranın üzerinde bir para olan kişiye kurban vacip olur. Bir de mukim olması gerekiyor. Seferi olan kişiye Hanefi mezhebinde yolculukta kurban kesmek zor olacağı için çünkü sahabe döneminde de yolculuk sırasında kurban kesmediğine dair sahabilerin örnekler var. Kurban bayramı günlerinde yolculukta bulunuyorlarsa kurban kesmediklerine dair sahabe döneminde bazı uygulamalar var. Buna dayanarak Hanefi mezhebi seferi olan kişiye kurban vacip olmaz demiş zengin olsa da. Ama keserse ne olur? Tabii kapı açık. Bir engel yok. Memleketinde kestiriverir. Yurt dışına kurban kesilen yerlere parasını verir kestirir. Alülala. Ama fiilen kendisinin bizzat kesmesi vacip olmaz demiş Hanefi mezhebi. Fakat Şafii mezhebinde seferi de olsa bir kimse yolculukta da bulunsa kurban kesmesi gerekiyor. Kısaca bu sözünü ettiğimiz şartlar Hanefi mezhebinde İmam Muhammed'in görüşüne göre belirlenmiş. Fetva da buna göre verilmiş. Yani akıl ve bali olacak, nisap miktarı mala sahip olacak, bir de mukim olacak. Bu şartları bulunduran kişi bir kurban kesmekle mükellef oluyor. İmam-ı Şafii'ye göre akıl ve bali olmak yine şart. Mesela Ebu Hanife, Ebu Yusuf, İmam Malik ve Ahmed bin Hanbel'e göre ki bir bakıma çoğunluk oluyor. Akıl ve bali olma şartı da yok aslında. Yani zenginse bir kimse 3-5-7 yaşında, 10 yaşında bile olsa annesi babası neyse o zengin durumdaki evladının malından teberrüken yani şükür kurbanı gibi yani kurban keser. Kurban kesmesi vacip olur demiş. Bu çoğunluğun görüşü olmak üzere. Fakat söylediğimiz gibi Hanefi mezhebinde İmam Muhammed'in görüşü esas alınmış. Dolayısıyla ergenlik çağına gelmeyen çocuk yaştakilerin mal varlığı, serveti olsa bile onların üzerine kurban vacip olmaz denmiş. Neden? Çünkü kurban bir ibadet. Zekat da öyle mesela. Yani bir çocuk diyelim 3-5 yaşında babası vefat etti. Büyük servet kaldı. Ama kendisi 3 yaşında bir çocuk. Büyük servet, şirket var, fabrikası var yerine göre falan. İmam Muhammed akıl ve bali olmadığı için ibadette mükellef değil. Nasıl namaz kılmak üzerine gerekmiyorsa kurban da gerekmez demiş, zekat da gerekmez. Dolayısıyla buradan hareket ederek madem kurban ibadettir, çocuğun kurbana ihtiyacı yoktur, zengin bile olsa zekatı vermediği gibi kurban da kesmesi gerekmez şeklinde değerlendirme yapılmış. Bakın Şafii mezhebinde dolayısıyla burada zekat konusunda özellikle çocuk yaşta da olsa zekat vermesi gerekiyor. Malla bağlantılı görüldüğü için. Yani zekat bir bakıma malın vergisi gibi kiridir. Malın temizlenmesi, fakirin hakkı oradan ayrılıp verilmesi gerekir. Bunun sahibi küçük yaşta da olsa fark etmez. Bunu velisi, kim malı yönetiyorsa onu vermesi gerekir şeklinde değerlendirilmiş. Şimdi Hanefilere göre genel olarak kurban hükmü vacip oluyor. Fakat diğer üç mezhebe göre sünnet hükmünde. Yani sadece Hanefiler kurbanı vacip görmüş. Hanefiler, Ebu Hanife. Diğer mezhep imamları sünnettir demişler. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de doğrudan doğruya ümmetin kurban kesmesini emreden açık bir hüküm yok. Ne var Kur'an-ı Kerim'de? Bakıyoruz. Mesela inna atenakel kefter fesalli li rabbike venhar. Fesalli li rabbike venhar. Ey Habibim namaz kıl ve kurban kes. İşte oradaki namaz bayram namazı diye tefsir edilmiş. Venhar'da kurban kes. Yani kurban bayramı kurbanını kes. Kim? Peygamberimize hitap edilmiş. Sen ey Habibim kurban kes. Ümmetine siz de kurban kesiniz denmemiş. Mesela akimus salate ve etu zekate. Namaz kılınız, zekatı veriniz gibi çoğul sigası var. Çeşitli farzlarla alakalı. Kurban konusuna gelince sadece Peygamberimize sen kurban kes. Sen bayram namazı kıl gibi bir üslup, bir ifade kullanıldığı için ümmeti kapsayıp kapsamadığı zayıf kalmış. O zaman işte Peygamberimiz yaptı madem biz de yapalım. Allah Resulü kurban kesti, sahabiler de kesti ama Peygamberimizin sünnetine uydular şeklinde değerlendirilmiş ve kurban sünnet hükmünde görülmüş çoğunluk tarafından. Çoğunluk daha çok mesela muhayyer bildiğin hadis-i şerifler ve akika kurbanına kıyas etmiş konuyu. Yani kurban kesip kesmemekte serbestlik ifade eden bazı hadisler var. Bir de akika kurbanı var çocuklar için doğduğu zaman kesilen. Orada da sünnet olarak veya müstahap olarak değerlendiriliyor. Kurban bayramı kurbanı da buna kıyas edilmiş. Bir de kurbanı kimler keser? Aile içinde acaba bir tane kurban yeterli olur mu? Aile içinde birkaç zengin durumda olan fertler varsa ayrı ayrı kurban mı kesmek gerekir konusunda yine farklı yorum ortaya çıkmış. Hanefiler genel olarak mal ayrılığı rejiminden hareket ederek herkes kendi malının sahibidir. Erkek kendi malına sahiptir. Hanımı da kendi malı varsa onun sahibidir. Oğlu ayrıca mal edindiyse beraber yeme içme olduğu halde oğluna ait ayrı bir mal varsa o da zengin sayılabilir. Oğlun hanımı var, gelin hanım diyelim evde. Onun da takıları var. 100 gramın üzerinde altın mesela. O da zengin. Altınlar kimin? Hanımın, gelin hanımın. Öyleyse o da zengin konumda. İşte 8-9 bin lira geçtiği için kendine ait takılar. Dolayısıyla Hanefi mezhebi her zengin sayılan, nisap miktarı mala sahip olan kimse kurban kesmekle mükellef olur. Onun üzerine kurban vacip olur demiş. Fakat Şafii mezhebi, İmam Şafii demiş kurban aile adına kesilir. Ailede bir tane kurban kesilince diğer beraber aynı sofraya oturan, beraber tarlada tapuda çalışan, aynı sofrada harcamaları ortak olan bir ailede bir tek kurban aile adına kesilir. Bu yeterli olur demiş. Delil olarak da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle Kurban Bayramı'nda iki tane kurban kesmiş Peygamberimiz mesela sahih hadislerden. Birisini ümmetimden kurban kesemeyenler için kesiyorum. Diğerini aile efradım için kesiyorum buyurmuş Peygamberimiz. İki adet kurban kesmiş Allah'ın Resulü. Tabi hanımları var. Onların da muhakkak takıları var, şeyleri var. Mal olan da var ailelerin içinde belki. Kurban kesmek durumunda olan olabilir. Ama Peygamberimiz ki kurban kesmiş. Birini ailem adına kesiyorum. İşte İmam Şafii bu hadise de dayanarak dolayısıyla Muhammed ailesi için bir kurban yetince bizim ailemizde de yeter şeklinde değerlendirmiş. Fakat bizim Hanefi mezhebinde kim zenginse kurbanı o keser, onun üzerine vacip olur şeklinde değerlendirilmiş. Birini ümmetimden tevhid inancı olanlara, diğerinde Muhammed ailesi için, kendim ve ailem için, Muhammed ailesi için kesiyorum buyurmuş Peygamberimiz. Ebu Davud Edahi 4, Tirmizi Edahi 2, İbn-i Mace Edahi 1 gibi kütüb-i sitede 3-4 kaynakta olan bir hadis-i şerif. Bir de günümüzde çokça tartışılan ölü için kurban kestir mi konusu. Hanneş veya Hunneş ismindeki birisi Hazreti Ali'ye bayram günü, Hazreti Ali'nin bulunduğu yere gelmiş kurban bayramı gününde kurban kestiğini görmüş Hazreti Ali'nin. Sormuş, bu iki tane kurban kestiğini görünce bunları kim için kesiyorsun demiş. Öğrenmek için soruyor tabii Hanneş. Hazreti Ali şöyle diyor. İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah evsani en udahhiye anhu. Kendisi için bir kurban kesmemi bana vasiyet etmişti diyor Peygamberimiz. Fe ene udahhi, ben anhu, ona kurban kesiyorum diyor. Bir tanesini kendisi için kesiyor Hazreti Ali. Bir tanesi de Peygamberimiz vasiyet etmiş. Benim için de kurban kes. Vefatımdan sonra kurban kesti Hazreti Ali'ye vasiyet etmiş. Onu kesiyorum demiş. İşte buna dayanarak bazıları demişler Peygamberin vefat ettiği halde Hazreti Ali ona kurban kestiğine göre demek ki vefat eden birisine kurban kesilebiliyor diye yorumlanmış. Fakat Abdullah bin Mübarek bu şekilde vefat eden bir kimse için kurban kesmek problemlidir demiş. O sağlığındayken zenginse kesecekti. Olayı bitti. Vefat ettikten sonra vasiyet etmiş olsa bile bu bir tasadduktur demiş. Fakirlere benim için şu kadar tasadduk et, para dağıtıver, gıda paketi dağıt dese bir kimse mesela sağlığındayken bu şekilde vasiyette bulunsa, vakıf yapsa, vakıflara mal bağışlasa vasiyetnameyle onun gibi bir şey olur demiş Abdullah Mübarek. Dolayısıyla böyle bir kurban hayvan kesilirse tamamı tasadduk etmek gerekir. Kesen kimse bunun etinden de yemez, yememelidir demiş. Yani bunu kurbandan ziyade daha çok sadaka kurbanı, tasadduk kurbanı gibi değerlendirmiş. Yani bu yüzden doğrusu kurban önemli bir ibadet olduğu için ölen bir kimse adına kurban kesmek biraz daha riskli görünüyor. Bu Hazreti Ali ile ilgili rivayeti başka şekilde de ifade eden olmuş. Mesela başka bir rivayette şöyle ifade ediyor. Emereni bihi. Bunu diyor Hazreti Ali. Bana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emretti kurban kesmemi. Fela ede'uhu ebeden. Ebeden bunu terk etmem. O vasiyeti yerine getiririm diye. Başka bir rivayet Hazreti Ali ifade etmiş. Ancak bunun söylediğimiz gibi sanki tasadduk edilmiş, sadaka olarak fakirlere dağıtılmış gıda paketi gibi değerlendirmek daha uygun görünüyor. Şimdi kurban önceleri ilk özellikle uygulamaya başlandığı yılda Medine'de fakirlik varmış. Medine'ye göçler olmuş. Bir takım kabile mensupları çadır kent gibi Medine kenarında çadırlar kurmuşlar. Kıtlık sebebiyle. O yıl Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabilere demiş bayram günlerinde sadece kesilen kurbanların etinden yiyin evinizde. Ama bayramdan sonra demiş evde kurbanla ilgili hiçbir şey kalmasın. Hepsini ihtiyaç sahibine dağıtın demiş. Kendi bir iki gün üç gün evde yediğinizin dışında ne kalırsa bütün kurban etlerini dağıtın. Derisi dahil kurbandan evde bir şey bırakmayın buyurmuş Peygamberimiz ilk yıl uygulamasında. Ertesi yıl gelmiş. Kurban öncesinde Hazreti Ayşe'ye sormuşlar. Allah Resulü'ne bir sorsanız Biz demişler kurban etlerinden işte yağ biriktiriyorduk veya kavurma yapıyorduk. Daha sonra aile efradımız için de istifade ediyorduk. İşte derisinden seccade olduğu gibi bundan istifade ediyorduk. Acaba geçen yıldaki gibi bütün kurban etlerini dağıtacak mıyız diye peygamberimize sormuşlar. Hazreti Ayşe validemiz başta sorulunca Allah'ın Resulü geçen yıl kıtlık vardı demiş. Darlık vardı Medine'de çevresinde. Dolayısıyla ben kurbanın bütün et tamamının dağıtılmasını istemiştim. Evde yenenin dışında. Bu yıl durum değişti demiş. İşte o kabilelerden dışarıdan gelenler geri dönmüşler. Medine'de sıkıntı ortadan kalkmış. Bu yıl demiş Allah'ın Resulü yiyebilirsiniz. Bir kısmını ihtiyaç sahibine dağıtın. Bir kısmını eşiniz dostunuzla da ikram edebilirsiniz diye serbest bırakmış. Yani kurbanın böylece işte üçte birini en son uygulamada aile ihtiyaçları için evde yemek, üçte bir kadarını fakirlere dağıtmak, üçte bir kadarını da eşe dosta misafirlerimize ikram etmek şeklinde bir uygulama son sünnet olarak yerleşmiş. Ama tabii bunun anlamı yine darlık kıtlık olan yerlerde özellikle şiddetle kurban etine ihtiyaç duyulan yerlerde ki günümüzde Suriye'den gelen göçmen kardeşlerimizin bulunduğu yörelerde falan son derece ihtiyaçlar fazla. Et ihtiyacı özellikle o yörelerde çok fazlaysa kardeşlerimizin kurban etlerini evde yediği kadar yemeli. Kurban bayramı günlerinden sonra evdeki kurban etlerinin tamamını artanların hepsini bu gibi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılması elbette tavsiye edilir. Yani sanki Peygamber Efendimiz'in ilk yıldaki uygulaması bizim şehrimizde, bölgemizde en uygun olandır bu yıl diye düşünme imkanlarımız bazı şehirlerimiz için söz konusudur. Ben burada sohbetimi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.